şaşkınlıkla başını kaldırdı. Siyah ışık kalemi ya da filigran kalem, müzeler, restorasyon işiyle uğraşanlar ve dolandırıcılık masası tarafından nesneler üzerinde görünmeyen işaretler bırakmak için kullanılan özel keçeli kalemdi. Bu kalem, yalnızca siyah ışık altında görülebilen, çıkmayan, alkol bazlı, floresan bir mürekkeple yazardı. Son zamanlarda müze çalışanları, bu kalemleri restorasyona gereksinim duyan tabloların çerçeveleri üzerine görünmeyen işaretler koymak için kullanıyorlardı. Langdon ayağa kalkarken faş spot lambayı kapattı. Galeri birden karanlığa gömülmüştü. Kısa bir süre hiçbir şey göremeyen Langdon bir belirsizlik duygusuna kapılmıştı. Biraz sonra faşın parlak mor ışıkla aydınlanan silüeti belirdi. Elinde taşıdığı portatif ışık kaynağı onu menekşe rengi bir pusla sarıyordu. "Bildiğiniz gibi," dedi gözleri mor ışıkla parlayan faş, "polis siyah ışık aydınlatmasını cinayet mahallindeki kanı ve diğer adli kanıtlar araştırmak için kullanır. Bu yüzden ne kadar şaşırdığımızı tahmin edebilirsiniz." Işığı birden cesede yöneltti. Yere bakan Langdon birden irkilerek yerinde sıçradı. Önündeki parke zeminde parlayan görüntü nedeniyle kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Müze müdürünün el yazısıyla karalanmış son sözleri cesedinin yanında mor ışıltılar yayıyordu. Langdon titrek ışıkla metne bakarken tüm geceyi kaplayan sis perdesinin giderek yoğunlaştığını hissetti. Langdon mesajı bir kez daha okuduktan sonra faşa baktı. "Bu da ne demek?" Faşın gözleri parladı. "Bayım, bu cevaplamak için geldiğiniz sorunun ta kendisi." Az ileride son yerin ofisinde Louvre'a geri dönen Temen Colette, müze müdürünün kocaman masasındaki ses konsoluna iyice eğilmişti. Son yerin masasının köşesinden onu seyrediyor gibi görünen ve robotu andıran ortaçağ şövalyesinin verdiği huzursuzluk dışında Colette kendini oldukça rahat hissediyordu. AKG kulaklığını taktı ve sabit disk kayıt sistemindeki girdi seviyelerini kontrol etti. Tüm sistemler işliyordu. Mikrofonlar hiç aksamadan çalışıyordu. Ses kalitesi kristal kadar berraktı. Gerçeği öğrenme zamanı diye düşündü. Gülümseyerek gözlerini kapattı ve banda kaydedilen büyük galerideki konuşmanın geri kalanının tadını çıkartmak için rahat bir pozisyon aldı. Saint-Sulpice Kilisesi'nin ikinci katında koro balkonunun sol tarafında kalan bölüm mesken olarak kullanılıyordu. Zemini taş olan ve içinde çok az eşya bulunan iki odalı daire, 10 yıldan daha uzun bir süredir rahibe Sandrine'in eviydi. Asıl evi yakındaki kadınlar manastırındaydı. Ama o kilisenin sessizliğinden hoşlanıyor ve tüm eşyası bir yatak, telefon ve küçük bir ocaktan ibaret olan odada huzur buluyordu. Kurallara göre kilisenin dinle ilgisi olmayan tüm işlerinden rahibe Sandrine sorumluydu. Genel bakım, yardımcı eleman ve bekçi alımı, kilisenin kapalı olduğu saatlerde güvenliğin sağlanması ve komünyon şarabıyla bisküvi gibi malzemelerin siparişiyle o ilgileniyordu. Bu gece küçük yatağında uyurken telefonun tiz sesiyle uyandı. Yorgun bir halde ahizeyi kaldırdı. "Rahibe Sandrine, Saint-Sulpice Kilisesi." Telefonun öbür ucundaki adam Fransızca olarak "Merhaba rahibe," dedi. Rahibe Sandrine doğrulup oturdu. "Saat kaç?" Patronunun sesini tanıyordu ama 15 yıl boyunca onun sesiyle uyanmamıştı hiç. Başrahip ayinden sonra hemen evine giden dindar bir adamdı. Başrahibin sesi uykulu ve gergindi. "Sizi uyandırdıysam özür dilerim rahibe," dedi. "Bir ricada bulunacağım. Biraz önce Amerikan Piskoposundan bir telefon aldım. Belki de onu tanıyorsunuzdur. Manuel Aringarosa." "Opuslayın başkanı mı?" "Elbette onu tanıyorum. Kilisede olup onu tanımayan mı var?" Son yıllarda Aringarosa'nın piskoposluk makamı güç kazanmıştı. 1982 yılında Papa II. Jean Paul beklenmedik şekilde tüm ibadetlerini resmen onaylayarak onları Papa'nın kişisel piskoposluk makamına getirdiğinde şerefleri hızla yükselmişti. Fakat kuşku verici bir biçimde Opus'un yükselişiyle zengin mezhebin daha çok Vatikan Bankası olarak bilinen Vatikan Dini İşler Enstitüsü'ne yaklaşık 1 milyar dolar aktararak onu iflastan kurtarışı aynı yıla denk gelmişti. Kuşku uyandıran bir başka olaysa Papa'nın genellikle 100 yıl süren bekleme dönemini 20 yıla indirerek Opus'un kurucusunu azizlik mertebesine hızla yükseltmesiydi. Rahibe Sandrine, Opus Dei'nin Roma'daki makamından kuşku duysa da bunu Papa ile tartışacak hali yoktu. Başrahip gergin sesiyle, "Piskopos Aringarosa beni bir iyilik istemek için aramış," dedi. "Bu gece Paris'teki müritlerinden biri..." Rahibe Sandrine bu garip ricayla aklının iyice karıştığını hissetti. Özür dilerim ama Opus Dei bu ziyareti sabaha bekleyemez mi acaba? Korkarım hayır. Uçağı sabah erkenden kalkıyormuş. Hayatı boyunca Sansülpis'i görmek istemiş. Ama kilise gündüzleri çok daha ilgi çekicidir. Sansülpis'i benzersiz kılan şeyler yuvarlak pencereden giren gün ışığıyla güneş saatinin üstündeki gölgelerdir. Rahibe size katılıyorum. Ancak kendisinin bu gece gelmesine izin verirseniz bunu kişisel bir iyilik olarak kabul edeceğim. Saat 1'de orada olması uygun mu? Yani 20 dakika sonra? Rahibe Sandrin kaşlarını çattı. Elbette, onur duyarım. Başrahip ona teşekkür ettikten sonra telefonu kapattı. Rahibe Sandrin şaşkınlığını ve uyku mahmurluğunu üzerinden atana kadar bir süre sıcak yatağından çıkmadı. Gece vakti gelen telefon duyularını harekete geçirmiş olsa da 60 yaşındaki bedeni eskisi gibi hızlı uyanamıyordu. Opus Dei onu her zaman rahatsız ederdi. Piskoposluğun bedensel çile ritüellerine bağlılığı bir yana, kadınlara yönelik bakış açısı da hala ortaçağ seviyesindeydi. Kadın müritlerin erkekler ayindeyken hiçbir ücret almadan onların kaldığı yerleri temizlemeye zorlandığını, erkekler hasır yataklarda yatarken kadınların tahtanın üzerinde uyuduğunu ve kadınların daha fazla bedensel çile çekmeye mecbur edildiklerini duyduğunda dehşete düşmüştü. Bütün bunlar işlenen ilk günahın bedeliydi. Havva'nın bilgi elmasından aldığı ısırık, kadınların sonsuza kadar ödemekle yükümlü oldukları bir kefaretti sanki. Katolik kilisesi kadın haklarına daha fazla değer verme yönünde doğru yönde ilerlerken, Opus Dei'nin bu gelişmeyi tersine çevirmeye çalışması çok hazindi. Ama her şeye rağmen rahibe Sandrin emir almıştı. Bacaklarını yataktan sarkıtarak yavaşça ayağa kalktı. Çıplak ayakları taş zemine değerken ürperdi. Ürperti bütün vücuduna yayılırken içini garip bir korku kapladı. Kadınsal içgüdü mü? Rahibe Sandrin, Tanrı'nın bir kulu olarak kendi ruhunun sakinleştirici sesini dinleyip huzura kavuşmayı öğrenmişti. Ama bu gece bu sesler boş kilise kadar sessizdi. Langdon parkeye karalanmış mor metinden gözlerini ayıramıyordu. Jackson Yer'in son sözleri Langdon'un hayal bile edemeyeceği bir veda mesajı niteliğindeydi. Mesajda şöyle yazıyordu. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. 10 dev Draco alsam, 10 deli adam. Bunun ne anlama geldiği konusunda Langdon'un en küçük bir fikri yoktu. Ama Faş'ın neden ilk anda 5 köşeli yıldızı şeytana tapmayla ilişkilendirdiğini anlıyordu.
10 dev Draco alsam.
Sonyer gerçekten şeytana atıfta bulunmuştu. Sayı dizisi de çok tuhaftı. Sayısal şifreye benziyor. Evet dedi Faş. Kriptograflarımız üzerinde çalışıyorlar. Bu sayıların müze müdürünü öldüren kişiyi bulmamızda kilit rol oynayacağına inanıyoruz. Değiştirilmiş bir telefon numarası ya da bir tür sosyal kimlik numarası olabilir. Sayılar size sembolik bir anlam ifade ediyor mu? Langdon sayılara yeniden baktı ve herhangi bir sembolik anlam çıkartmasının saatler alacağını anladı. Eğer son yerin böyle bir niyeti varsa tabii. Sayılar rastgele seçilmiş gibi geliyordu Langdon'a. Bazı anlamlar ifade eden sembolik sayı dizilerine alışkındı ama buradaki her şey, beş köşeli yıldız, metin ve sayılar temelde birbirinden bağımsız gibiydi. Daha önce son yerin yaptıklarının bir mesaj iletme kaygısı taşıdığını iddia etmiştiniz dedi Faş. Tanrıçalara tapınma ya da bu tarz bir şey. Bu mesaj iddianıza uyuyor mu? Langdon sorunun kinayeli olduğunu biliyordu. Bu kısa mesaj onun tanrıçalara ibadet senaryosunun hiçbir yerine uymuyordu.
10 dev Draco alsam, 10 deli adam.
Faş, bu metinde bir suçlama var gibi, öyle değil mi dedi. Langdon, müze müdürünün ölümün eşiğinde olduğunu bilerek büyük galeride kısılıp kaldığı son dakikaları hayal etmeye çalıştı. Mantıklı görünüyordu. Katiline yönelik bir suçlamada bulunması mantıklı olabilir. Benim işim elbette bu kişinin adını saptamak. Size bir soru soracağım Bay Langdon. Sayıların dışında bu mesajda size en garip gelen şey nedir? En garip? Ölmek üzere olan bir adam kendini galeriye hapsetmiş, üzerine 5 köşeli bir yıldız çizmiş ve gizemli bir suçlama mesajı karalamıştı. Bu senaryoda garip olmayan bir şey var mıydı ki? Draco kelimesi olabilir mi dedi aklına ilk geleni söyleyerek Langdon. Milattan önce 7. yüzyılda yaşamış olan acımasız politikacı Draco'nun kastedilmesinin mümkün olmadığından emindi. Draco devi tuhaf bir kelime seçimi.
Draco mu?
Faş'ın sesinde bir sabırsızlık vardı. Buradaki temel mesele son yerin kelime seçimi değil. Langdon, Fash'ın kafasındaki meselenin ne olduğundan emin değildi. Ama Draco ile Fash'ın iyi geçineceğini düşünmeye başlamıştı. Fash kuru bir sesle, son yer Fransız'dı dedi. Paris'te yaşadı. Ama yine de bu mesajı... Yüzbaşının söylemek istediğini yeni anlayan Langdon, İngilizce yazmayı tercih etti dedi. Fash başını salladı. Aynen öyle. Bunun nedeni konusunda fikriniz var mı? Langdon, son yerin mükemmel İngilizce konuştuğunu biliyordu. Ama yine de son sözlerini neden İngilizce yazdığını anlayamıyordu. Omuz silkti. Fash, son yerin karnının üstündeki 5 köşeli yıldızı işaret etti. Şeytana tapmayla hiç ilgisi yok mu? Bundan hala emin misiniz? Langdon hiçbir şeyden bu kadar emin olamazdı. Sembolle metin arasında ilişki yok gibi. Üzgünüm ama size daha fazla yardımcı olamayacağım. Belki bu size bir fikir verir. Fash cesetten uzaklaşarak siyah ışığı bir kez daha yükseltti. Bu kez ışık daha büyük bir açıyla yayıldı. Şimdi nasıl? Langdon'un şaşkın bakışları altında müze müdürünün cesedi etrafında bir çember parıldadı. Son yer yere uzanmış ve kalemle etrafında uzun yaylar çizerek kendini çemberin tam ortasına yerleştirmiş gibiydi. Bir anda anlam açıklığa kavuşmuştu. Vitruvian adamı diyerek yutkundu Langdon. Sonier, Leonardo da Vinci'nin en ünlü eskizinin gerçek boyutlarına uygun bir kopyasını yapmıştı. Anatomik açıdan zamanının en doğru çizimi olarak kabul edilen da Vinci'nin Vitruvian adamı, tüm dünyada posterlerde, mousepadlerde ve tişörtlerde yer alarak modern kültürün ikonu haline gelmişti. Bu ünlü eskizde içine çıplak bir erkek yerleştirilmiş mükemmel bir daire görülüyordu. Erkeğin kolları ve bacakları yanlara doğru açıktı. Da Vinci. Langdon hayretle ürperdi. Son yerin niyetinin son derece açık olduğu inkar edilemezdi. Hayatının son dakikalarında giysilerini çıkarmış ve vücudunu Leonardo da Vinci'nin Vitruvian adamı gibi çemberin ortasına yerleştirmişti. O ana dek eksik olan kritik öğe çemberdi. Dişi bir koruma sembolüyle çıplak adamın etrafındaki çember, Da Vinci'nin kastettiği mesajı erkek ve dişi uyumunu tamamlıyordu. Ama şimdi asıl soru, son yerin bu ünlü eskizi neden taklit ettiğiydi. Bay Langdon, dedi Fash, sizin gibi biri Leonardo da Vinci'nin karanlık resimleri olan eğiliminden haberdardır herhalde. Langdon, Fash'ın Da Vinci konusundaki bilgisinden etkilenmişti. Ve bu bilgi, yüzbaşının şeytana tapmayla ilgili kuşkularını da açıklıyordu. Da Vinci tarihçiler için özellikle Hristiyan geleneğinde daima zor bir konu olmuştu. Da Vinci vizyonu geniş bir dahiydi. Bunun yanı sıra göze çarpan bir homoseksüeldi ve doğanın ilahi düzenine tapardı. Bunlar onun Tanrı'ya karşı sürekli günah işlemesine neden oluyordu. Sanatçının tuhaf davranışları da ona şeytansı bir hava veriyordu. Da Vinci insan anatomisi üzerinde çalışmak için cesetleri mezardan çıkarır, ters el yazısıyla gizemli günlükler tutar, kurşunu altına dönüştürecek simya gücüne sahip olduğuna ve ölümü erteleyecek bir iksir yaratarak Tanrı'yı alt edebileceğine inanırdı. Daha önce hiç düşünülmemiş korkunç savaş ve işkence silahları icat ederdi. Yanlış anlaşılmalar güvensizliğe yol açar diye düşündü Langdon. Da Vinci'nin ortaya koyduğu soluk kesici Hristiyan sanatı bile sanatçının çarpık bir ruh dünyasına sahip olduğu yönündeki şöhretini artırmıştı. Vatikan'ın verdiği karlı siparişleri kabul eden Da Vinci, kendi inançlarını ifade etmek için değil, ticari birer girişim olarak Hristiyan temalarını resmetmişti. Bunları savruk hayatını sürdürebilmek için bir araç olarak kullanmıştı. Ne yazık ki Da Vinci, genellikle kendisini besleyen eli sinsice ısırarak kendini eğlendirirdi. Pek çok Hristiyan tablosuna Hristiyanlıkla ilgili olmayan gizli semboller yerleştirmişti. Böylece kendi inançlarını yüceltiyor, kiliseyi de gizliden küçümsüyordu. Langdon bir kere Londra'daki Ulusal Galeri'de Leonardo'nun gizli yaşamı, pagan sembolizmi ve Hristiyan sanatı konulu bir seminer bile vermişti. Kaygılarınızı anlıyorum dedi Langdon. Ama Da Vinci asla karanlık resim çalışmazdı. Kiliseyle sürekli ters düşse de son derece spiritüel biriydi. Langdon bunu söylerken aklına garip bir fikir gelmişti. Yerdeki mesaja tekrar baktı.
10 dev Draco alsam, 10 deli adam.
Fash, öyle mi dedi. Langdon kelimeleri dikkatle seçti. Sonier'in Da Vinci'nin spiritüel ideolojilerinin pek çok ortak yönünün olduğunu düşünüyorum. Kilise kutsal dişiyi modern dinden çıkardığı için duydukları endişe de buna dahil. Belki de Sonyer, Da Vinci'nin ünlü çizimini taklit ederek modern kilise tanrıları şeytanlaştırdığı için duydukları ortak üzüntüyü ifade etmeye çalışıyordu. Faş'ın gözlerinde sert bir ifade belirdi. Sonyer'in kiliseye sahte alim ve Draco devi dediğini mi düşünüyorsunuz? Langdon, bunun abartılı geldiğini ama beş köşeli yıldızın bu fikri onayladığını itiraf etmek zorundaydı. Ben yalnızca Bay Sonyer'in hayatını tanrıça tarihini incelemeye adadığını ve Katolik Kilisesi'nin bu tarihi silmek için çok uğraştığını söylüyorum. Sonyer, son vedasında hayal kırıklığını ifade etmek istemiş olabilir. Hayal kırıklığı mı? Faş'ın sesi saldırganlaşmıştı. Bu mesajda hayal kırıklığından çok öfke yok mu sizce? Langdon'un sabrı taşmak üzereydi. Yüzbaşı, bana Sonyer'in burada ne söylemeye çalıştığı konusundaki tahminimi sordunuz. Ben de size bunu söylüyorum. Yani bunun kiliseye yönelik bir suçlama olduğunu mu düşünüyorsunuz? Faş dişlerini kenetleyerek konuşuyor ve çenesini sıkıyordu. Bay Langdon, işimi yaparken çok sayıda cesetle karşılaştım. Size bir şey söyleyeyim. Bir adam başka biri tarafından vurulduğunda kafasından geçen son düşüncenin hiç kimsenin anlamayacağı spiritüel bir ifade yazmak olduğuna inanmıyorum. Sadece tek bir şey düşündüğüne inanıyorum. Faş neredeyse fısıltıyla ekledi. İntikam. Sonyer'in bu notu bize onu kimin öldürdüğünü söylemek için yazdığını düşünüyorum. Langdon dikkatle baktı. Ama bu çok anlamsız. Öyle mi? Öyle. Langdon yorulmuş ve bunalmıştı. Sonyer'in kendisinin davet ettiği biri tarafından ofisinde saldırıya uğradığının belli olduğunu söylemiştiniz. Evet. Öyleyse müze müdürünün kendisine saldıran kişiyi tanıdığını düşünmek mantıklı olur. Faş başını salladı. Devam edin. Sonyer kendi katilini tanıyorsa bu nasıl bir ima olabilir? Langdon yeri işaret etti.
Şifreli sayılar, deli adamlar, dev drakolar,
karnındaki beş köşeli yıldız. Bunlar fazlasıyla gizemli. Faş bunu daha önce düşünmemiş gibi kaşlarını çattı. Aklınızdan bir şey geçiyor olmalı. Langdon, koşulları göz önüne alarak şunu söyleyebilirim dedi. Sonyer'in amacı size kendisini öldüren kişiyi söylemek olsaydı bu kişinin adını yazardı. Langdon bunları söylerken Faş'ın yüzünde ilk kez bir gülümseme belirdi. Haklı olabilirsiniz dedi. Ses cihazlarını kurcalayan ve Faş'ın kulaklıktan gelen sesini dinleyen Teğmen Kolet, bir ustanın işine tanık oluyorum diye düşündü. Yüzbaşının böyle durumlar sayesinde Fransız Emniyet Teşkilatı'nın zirvesine yükseldiğini biliyordu. Faş başka kimsenin cesaret edemediği şeyi yapacak. Şaşırtma sanatı, insanın baskı altındayken kendine sonuna kadar hakim olmasını gerektiren ve dönemin emniyet teşkilatında artık kaybolmuş bir yetenekti. Çok az kişi yeterince soğukkanlı davranabiliyordu. Faş ise bu iş için doğmuş gibiydi. Kendine hakimiyeti ve sabrı öylesine güçlüydü ki bazen robot gibi görünüyordu. Faş'ın bu gece tek isteği cinayeti çözmekti. Bu onun için kişisel bir meseleydi sanki. Memurlarına bir saat önce son derece kısa ve güçlü bir briefing vermişti. Jack Sonyer'i kimin öldürdüğünü biliyorum demişti. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Bu gece hata istemiyorum. O ana dek hiç hata yapılmamıştı. Colette, Faş'ın şüphelinin suçlu olduğundan emin olmasını sağlayan kanıtın ne olduğunu henüz bilmiyordu. Ama Boğa'nın içgüdülerinin sorgulanmaması gerektiğini biliyordu. Kimi zaman Faş'ın doğaüstü sezgileri oluyordu sanki. Bir memur son derece etkileyici bir olayda Faş'ın altıncı hissine tanık olduktan sonra Tanrı onun kulağına fısıldıyor diye iddia etmişti. Eğer Tanrı varsa Bazu Faş'ın onun en sevdikleri listesinde yer aldığını kabul etmek zorundaydı. Yüzbaşı dini törenlere ve günah çıkartma ayinlerine sürekli giderdi. Halkla ilişkilerini güçlendirmek için önemli bayramlarda ve özel günlerde kiliseye akın eden diğer resmi görevlilerden çok daha sık yapardı bunu. Birkaç yıl önce Papa Paris'e geldiğinde Faş konukların arasında yer alabilmek için elinden geleni yapmıştı. Onun Papa ile çektirdiği fotoğraf ofisinin duvarında asılıydı. Polisler kendi aralarında ona Papa Boğası diyorlardı. Colette pek göz önüne çıkmayan Faş'ın adının son yıllarda en çok Katolik sübyancılığı skandalı sırasında verdiği açık tepkiyle anılmasını ironik buluyordu. Bu papazları iki kez asmak gerek demişti Faş. Önce çocuklara karşı işledikleri suçlar yüzünden, sonra da Katolik Kilisesi'nin adına leke sürdükleri için.
Colette'in içinde garip bir his vardı.
Faş'ın ikinci nedene daha çok kızdığını düşünüyordu. Colette, dizüstü bilgisayarına dönerek bu geceki diğer sorumluluklarıyla ve GPS tarama sistemiyle ilgilenmeye başladı. Ekrandaki görüntü, Denon kanadının ayrıntılı zemin planını, Louvre güvenlik birimine yüklenen yapısal şemayı gösteriyordu. Colette, gözlerini galeriler ve koridorlardan oluşan labirentte gezdirirken aradığını buldu. Büyük galerinin tam ortasında küçük kırmızı bir nokta yanıp sönüyordu. Nişan. Faş, bu gece avının yularını elinden bırakmıyordu. İyi de yapıyordu. Robert Langdon ne kadar serin kanlı olduğunu kanıtlamıştı. Bezu Faş, Bay Langdon'la yapacağı görüşmenin bölünmemesi için cep telefonunu kapatmıştı. Ama ne yazık ki telefon çift yönlü telsiz özellikleriyle donatılmış pahalı bir modeldi. Ve Faş'ın verdiği emirlere rağmen memurlarından biri tarafından kendisini takip etmek için kullanılıyordu. Yüzbaşı? Telefon telsiz gibi cızırdadı. Faş öfkeyle dişlerini sıktı. Colette'in bu katil zanlısının soruşturmasını bölmesine neden olacak kadar önemli bir şey düşünemiyordu. Hele bu en kritik anda. Langdon'a sakin olmaya çalışarak ve özür diler gibi baktı. Bir dakika lütfen. Telefonunu kemerinden çıkarıp düğmeye bastı. Efendim? Yüzbaşı, kriptografi bölümünden bir memur geldi, dedi karşıdaki ses Fransızca olarak. Faş'ın öfkesi bir anda geçmişti. Bir kriptograf. Zamanlama hatasına rağmen iyi bir haberdi bu. Faş yerdeki şifreli metni bulduktan sonra birinin kendisine son yerin ne anlatmaya çalıştığını söyleyebilmesi umuduyla cinayet ortamının fotoğraflarını kriptografi bölümüne göndermişti. Bir şifre çözücü gelmişse büyük olasılıkla birileri son yerin mesajını çözmüş demekti. Şu anda meşgulüm, dedi Faş, söylediklerinin anlaşılır olmasına çalışarak. Kriptografa komuta merkezinde beklemesini söyleyin. Adamla işim bittikten sonra konuşurum. Karşıdaki ses, kadın diye düzeltti. Memur Nevö gelmiş. Faş iyice rahatsız olmuştu. Sophie Nevö, DCPJ'in en büyük hatalarından biriydi. İngiltere'de Royal Holloway'de kriptografi okuyan Parisli genç deşifreci Sophie Nevö, 2 yıl önce bakanlığın emniyete daha fazla kadın eleman alma girişimi sonucunda Faş'ın başına kalmıştı. Faş, bakanlığın bu tür düzenlemelere kalkışmasının emniyeti zayıflattığını ileri sürüyordu. Kadınlar hem polis olmanın gerektirdiği yeterli fiziksel güce sahip değillerdi, hem de onların varlıkları olay sırasında erkeklerin dikkatini dağıtarak tehlike yaratıyordu. Faş'ın korktuğu gerçek oluyor, Sophie Nevö diğerlerinden daha fazla dikkat dağıtıyordu. Sophie 32 yaşındaydı ve inatçı bir kararlılıkla ilerliyordu. Onun İngiltere'nin yeni kriptolojik metodunu coşkuyla desteklemesi kendi üstündeki Fransız kriptograflarını çok kızdırıyordu. Faş en çok evrensel gerçekten çekiniyordu. Orta yaşlı erkeklerle dolu bir iş ortamında çekici bir genç kadın iş üzerinde olması gereken bakışları kendi üzerinde toplayabilirdi. Telsizdeki memur, "Memur Nevö sizinle hemen görüşmek için ısrar ediyor yüzbaşı," dedi. Onu durdurmaya çalıştım ama galeriye doğru yola çıktı bile. Faş duyduklarına inanamıyormuş gibi irkildi. Olamaz. Açıkça söyle. Robert Langdon bir an Bezu Faş'ın felç geçirdiğini sandı. Cümlesinin ortasında yüzbaşının çenesi kilitlenmiş, gözleri yuvalarından uğramıştı. Bakışları Langdon'ın omzunun üstündeki bir şeye sabitlenmiş gibiydi. Langdon onun neye baktığını görmek için arkasını dönemeden bir kadının canlı sesini duydu. "Affedersiniz beyler," dedi kadın Fransızca olarak. Langdon döndüğünde genç bir kadının yaklaştığını gördü. Kadın uzun ve kararlı adımlarla koridorda onlara doğru yürüyordu. Siyah dar bir pantolon ve dizlerine kadar uzanan bej bir kazak giymişti. 30 yaşlarında çekici bir kadındı. Yüzünün sıcaklığını çevreleyen kızıl saçları omuzlarına dökülüyordu. Harvard'ın yurt odalarının duvarlarını süsleyen para avcısı, bir deri bir kemik sarışınların aksine bu kadının sağlıklı bir görünümü, sade bir güzelliği ve özgüvenini yansıtan kendine özgü bir havası vardı. Kadın, Langdon'un şaşkın bakışları altında dosdoğru onun yanına gelerek kibar bir tavırla elini uzattı. "Bay Langdon, ben DCPJ'in kriptoloji bölümünden memur Nevö." Kelimeleri Anglo-Franco aksanıyla telaffuz ediyordu. "Sizinle tanıştığıma memnun oldum." Langdon, kadının yumuşak elini avcunun içine aldı ve bir an gözleri onun güçlü bakışlarına sabitlendi. Zeki, berrak, zeytin yeşili gözleri vardı kadının. Faş, azarlamaya hazır olduğunu gösterircesine derin bir nefes aldı. Ama kadın daha önce davranıp ona döndü. "Yüzbaşı," dedi, "soruşturmayı böldüğüm için özür dilerim ama..." Faş, Fransızca "hiç zamanı değildi" diye bağırdı. Size telefonla ulaşmaya çalıştım. Sophie nezaket gösterip Langdon'ın da anlaması için sözlerine İngilizce devam etmeye başlamıştı. Ama cep telefonunuz kapalıydı. Faş, özellikle kapattım diye fısıldadı dişlerinin arasından. Bay Langdon'la görüşüyordum. Sayıları deşifre ettim dedi kadın sakin bir sesle. Langdon kalbinin heyecanla çarptığını hissetti. Şifreyi çözmüştü demek. Faş ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Sophie, açıklamaya başlamadan önce dedi, Bay Langdon'a iletmem gereken acil bir mesaj var. Faş'ın yüzünde kaygılı bir ifade belirdi. Bay Langdon'a mı? Kadın başını sallayarak Langdon'a döndü. ABD Büyükelçiliği ile bağlantı kurmanız gerekiyor Bay Langdon. Size Birleşik Devletler'den bir mesaj varmış. Langdon şaşırmıştı. Şifre çözüldüğü için duyduğu heyecan yerini birden endişeye bırakmıştı. Birleşik Devletler'den bir mesaj mı? Kendisine kimin ulaşmak isteyebileceğini tahmin etmeye çalıştı. Paris'te olduğunu yalnızca birkaç iş arkadaşı biliyordu. Faş bu haberi duyunca çenesini sıkmıştı. Kuşku dolu bir sesle ABD Büyükelçiliği mi diye sordu. Bay Langdon'ı burada bulacaklarını nereden biliyorlardı? Sophie omuz silkti. Anlaşılan Bay Langdon'ın otelini aramışlar. Resepsiyon memuru da onlara Bay Langdon'ın bir DCPJ ajanı tarafından götürüldüğünü söylemiş. Faş'ın canı sıkılmış gibiydi. Sonra Büyükelçilik DCPJ kriptoloji bölümüyle mi temasa geçti? Sophie soğuk bir sesle hayır efendim dedi. Sizinle görüşmek için DCPJ santralını aradığımda Bay Langdon'a iletilmesi gereken bir mesaj olduğunu söylediler ve size ulaşırsam bu mesajı bildirmemi istediler. Faş kaşlarını çattı. Aklı karışmıştı. Tam o konuşmak için ağzını açmışken Sophie yeniden Langdon'a döndü. Cebinden küçük bir kağıt çıkardı. Bay Langdon dedi. Burada Büyükelçiliğinizin mesaj servis numarası yazılı. Olabildiğince çabuk aramanızı istediler. Anlamlı bir bakışla kağıdı uzattı. Ben şifreyi yüzbaşı Faş'a açıklarken sizin bu görüşmeyi yapmanız gerekiyor. Langdon kağıdı inceledi. Üzerinde Paris'teki bir telefon numarasıyla dahili numara yazıyordu. Teşekkürler dedi ama tedirgindi. Nereden telefon edebilirim? Sophie kazağının cebinden cep telefonunu çıkarmaya başladı ama Faş onu eliyle durdurdu. Artık patlamak üzere olan Vezüv yanardağına benziyordu. Gözlerini Sophie'den ayırmadan kendi cep telefonunu uzattı. Bu hat güvenlidir Bay Langdon, kullanabilirsiniz. Langdon, Faş'ın genç kadına duyduğu öfkenin nedenini anlayamıyordu. Rahatsız oldu ama yine de yüzbaşının telefonunu aldı. Faş, Sophie'yi kolundan tutup uzaklaştırarak onu alçak sesle azarlamaya başladı. Ondan gitgide az hoşlanan Langdon arkasını döndü. Cep telefonunu açtı. Sophie'nin ona verdiği kağıtta yazan numarayı çevirdi. Telefon çaldı. Sonunda bağlantı sağlandı. Langdon, Büyükelçilik Santralı'nın cevap vereceğini sanmıştı ama karşısına telesekreter çıktı. Kayıttaki sesin tanıdık gelmesi tuhaftı. Bu ses Sophie Neveu'ya aitti. Merhaba. Ben Sophie Neveu diyordu ses. Şu anda size cevap veremiyorum ama... Langdon şaşkınlıkla Sophie'ye baktı. Affedersiniz Bayan Neveu, sanırım bana verdiğiniz... Sophie sanki bu tepkiyi bekliyormuş gibi hemen atıldı. Hayır, doğru numara dedi. Büyükelçiliğin otomatik mesaj sistemi. Mesajınızı dinlemek için ulaşım şifrenizi girmeniz gerek. Ama diyecek oldu Langdon. Size verdiğim kağıttaki 3 basamaklı numara. Langdon tuhaf yanlışlığı açıklamak için ağzını açtı ama Sophie ona susmasını söyler gibi baktı. Yeşil gözleri kristal kadar berrak bir mesaj iletmişti.
Soru sorma. Sadece yap.
İyice afallayan Langdon kağıttaki dahili numarayı tuşladı. 454. Sophie'nin telesekreterdeki mesajı kesildi. Langdon elektronik bir sesin Fransızca "Bir yeni mesajınız var." dediğini duydu. Herhalde 454, Sophie'nin evden uzaktayken mesajlarını dinlemek için kullandığı ulaşım numarasıydı. Ben bu kadının mesajlarını mı dinleyeceğim? Langdon bandın döndüğünü duyabiliyordu. Sonunda durdu ve makine devreye girdi. Langdon mesajı dinlemeye başladı. Ses yine Sophie'ye aitti. Mesaj sanki korku dolu, fısıltı gibi bir sesle "Bay Langdon" diye başlıyordu. Sakın tepki vermeyin. Sakin bir tavırla dinleyin. Şu anda tehlikedesiniz. Verdiğim talimatlara aynen uyun. Silas, öğretmenin onun için kiraladığı siyah Audi'nin direksiyonunda oturmuş, muhteşem Saint-Sulpice Kilisesi'ne bakıyordu. Aşağıdan projektörlerle aydınlatılan iki çan kulesi, binanın uzun gövdesinin üstünde sağlam bekçiler gibi duruyordu. Kafirler kilit taşını saklamak için Tanrı'nın evini kullandılar. Kardeşlik, illüzyon ve düzenbazlık konusundaki efsanevi ününü bir kez daha kanıtlamıştı. Silas, kilit taşını bulup öğretmene vermek için sabırsızlanıyordu. Böylece kardeşliğin uzun zaman önce sadıklardan çaldığı şeyi telafi edebileceklerdi. Bu, o pustayı ne kadar güçlü hale getirecekti. Silas, Audi'yi Sensulpice'in önüne park etti. Derin bir nefes alarak kendine işini yapabilmesi için kafasını boşaltması gerektiğini hatırlattı. Akşam erken saatlerde kendine yaşattığı bedensel çile yüzünden sırtı hala acıyordu. Ama bu acı, Opus Dei onu kurtarmadan önce kendi hayatında yaşadıklarının yanında hiçbir şey değildi. Anılar hala ruhunu ele geçirmeye çalışıyordu. Silas kendine "Nefretinden kurtul" diye emir verdi. "Sana kötülük yapanları affet." Sensulpice'in taş kulelerine bakan Silas, bu tanıdık akıntıyla kendisini bir kez daha gençlik yıllarındaki dünyası olan hapse atıp ona geçmişi hatırlatan o güçle mücadele etti. Araf'a ilişkin anılar her zamanki gibi duygularını alt üst ederek geldiler. Çürük lahana kokusu, ölüm kokusu, insan sidiği ve dışkı kokusu. Pirenelerin uğulduyan rüzgarına eşlik eden umutsuzluk gözyaşları ve unutulmuş adamların kesik hıçkırıkları. Andorra diye düşünürken kaslarının gerildiğini hissetti. Silas'ın İspanya ile Fransa arasındaki o kıraç ve ıssız hükümdarlıkta taş hücresinde titerken ölmekten başka hiçbir şey istemezken kurtarılması inanılmazdı. O zamanlar bunu anlamamıştı. Işık gök gürültüsünden sonra gelir. O zamanlar adı Silas değildi ama ailesinin kendisine koyduğu adı da hatırlamıyordu. 7 yaşındayken evi terk etmişti. İri yapılı bir rıhtım işçisi olan sarhoş babası, albino bir çocuk sahibi olduğu için öfkeliydi. Oğlunun bu durumundan utanç duyuyor, bu yüzden karısını suçluyor ve onu sürekli dövüyordu. Çocuk annesini korumaya kalktığı zaman feci dayak yiyordu. Bir gece korkunç bir kavga kopmuştu ve annesi bir daha ayağa kalkamamıştı. Çocuk annesinin yanında dururken olanlara engel olamadığı için büyük bir vicdan azabı yaşamıştı. "Bu benim suçum." Çocuk sanki vücuduna bir şeytan hükmediyormuşçasına mutfağa gitmiş bir kasap bıçağı almıştı. Hipnotize olmuş gibi babasının sarhoş yattığı yatak odasına gitmişti. Tek kelime bile etmeden babasını sırtından bıçaklamıştı. Adam acıyla çığlık atarak dönmeye çalışmıştı. Ama oğlu onu bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha bıçaklamıştı. Sonunda ev sessizliğe gömülmüştü. Çocuk evden kaçmıştı. Ama Marsilya sokakları da düşmanlık dolu gelmişti ona. Tuhaf görüntüsü nedeniyle evden kaçan diğer gençler tarafından dışlanıyordu. Harap olmuş bir fabrikanın bodrum katında iskeleden çaldığı meyveler ve çiğ balıkla tek başına yaşamak zorundaydı. Tek arkadaşı çöplükte bulduğu yırtık pırtık dergilerdi. Okumayı kendi kendine öğrenmişti. Zamanla güçlenmişti. 12 yaşına geldiğinde sokaklarda yaşayan kendisinden 2 kat büyük bir kız onunla dalga geçmiş, yemeğini çalmaya çalışmış ve sonunda ölümüne dayak yemişti. Yetkililer onu kızın üstünden çektiklerinde ultimatom vermişlerdi. Ya Marsilya'yı terk edecekti ya da çocuk hapishanesine gidecekti. Çocuk Marsilya'yı terk edip Toulon'a gitmişti. Yavaş yavaş ona yönelik acıyan bakışların yerini korku dolu bakışlar almıştı. Güçlü bir genç adamdı artık. Yanından geçenlerin fısıldaştıklarını duyabiliyordu. Hayalet gibi diyorlardı beyaz tenine dehşetle açılan gözlerle bakarken. Şeytan gibi gözlere sahip bir hayalet. O da kendini bir hayalet gibi hissediyordu. Şeffaftı sanki. Bir limandan öbür limana doğru süzülüyordu. Sanki insanlar onun içini görüyorlardı. 18 yaşında bir liman kasabasında kargo gemisinden kurutulmuş jambon çalmaya çalışırken 2 tayfa tarafından yakalanmıştı. Onu döven denizciler tıpkı babası gibi bira kokuyordu. Korku ve nefret dolu anıları canavar gibi derinlerden gelip su yüzüne çıkmıştı. Elleriyle ilk denizcinin boynunu kırmıştı. İkincisini elinden polisler almıştı. 2 ay sonra prangalarla Andorra'da bir hapishanedeydi. Gardiyanlar onu çıplak ve üşümüş bir halde içeri tıkarken koğuştakiler "Hayalet gibi beyazsın" diye alay etmişlerdi. Belki de hayalet bu duvarlardan geçer. geçen 12 yıl içinde şeffaflaştığını fark edinceye kadar eti ve ruhu solmuştu. Ben bir hayaletim. Ağırlığım yok. Bir gece hayalet diğer tutukluların bağırışlarıyla uyanmıştı. Üzerinde uyuduğu zemini hangi görünmez gücün salladığını ya da hücresindeki harçları hangi güçlü elin silkelediğini bilmiyordu. Ama o ayağa kalkar kalkmaz uyuduğu yere kocaman bir kaya parçası düşmüştü. Taşın nereden geldiğini anlamak için başını kaldırdığında sarsılan duvarda bir delik açıldığını görmüştü. Arkasında 10 yıldır görmediği bir manzara vardı. Ay. Yer hala sallanırken hayalet kendini uçsuz bucaksız bir manzaraya açılan ve uçurumdan ormana inen dar bir tünelde ilerlerken bulmuştu. Açlıktan ve yorgunluktan deliye dönmüş bir halde gece boyunca aşağı doğru koşmuştu. Tam bilincini kaybetmek üzereyken şafak vakti kendini ormanın içinde tren raylarının geçtiği bir açıklıkta bulmuştu. Sanki rüyada gibi yürüyerek rayları takip etmişti. Gördüğü boş yük vagonuna sığınmış ve dinlenmek için bir köşeye kıvrılmıştı. Uyandığında tren hareket ediyordu. Ne kadar oldu? Ne kadar uzaktayım? Karnında gitgide şiddetlenen bir sancı vardı. Ölüyor muyum? Yeniden uyudu. Uyandığında biri ona bağırıyor, vuruyor ve onu yük vagonundan aşağı itiyordu. Kan ve acı içinde küçük bir köye ulaşmış, yemek aramıştı. Sonunda bedeni bir adım daha atamayacak kadar güçsüz düşmüştü. Yol kenarına uzanmış ve bilincini kaybetmişti. Işık yavaş yavaş ortaya çıkmış ve hayalet ne zamandır ölü olduğunu tahmin etmeye çalışmıştı. Bir gün, 3 gün, bunun önemi yoktu. Yatağı bulutlar kadar yumuşaktı ve havada hoş bir mum kokusu vardı. İsa oradaydı ve ona bakıyordu. Buradayım, demişti İsa. Taş yuvarlandı ve sen yeniden doğdun. Uyumuş ve uyanmıştı. Zihni bulanıktı. Cennete hiç inanmamıştı ama yine de İsa onu kolluyordu. Yatağının yanında yemek görmüştü. Hayalet yemeği yemiş ve sanki kemiklerinin üstünde et oluştuğunu hissetmişti. Yeniden uyumuştu. Uyandığında İsa hala gülümseyerek onunla konuşuyordu. Kurtarıldın oğlum. Benim yolumdan gidenler kutsanırlar. Bir kez daha uyumuştu. Acı dolu bir çığlık hayaleti derin uykusundan sarsılarak uyandırmıştı. Yataktan fırlayıp koridora, seslerin geldiği yere yönelmişti. Mutfağa girdiğinde iri yarı bir adamın ufak tefek birini dövdüğünü görmüştü. Hayalet nedenini bile bilmeden iri adamı yakalamış ve duvara fırlatmıştı. Adam kaçmıştı. Hayalet de yerde yatan ve rahip kıyafeti giyen genç adamın yanında durmuştu. Rahibin burnu kırılmıştı. Hayalet kanlar içindeki adamı yerden kaldırıp koltuğa taşımıştı. Rahip garip bir Fransızcayla "Teşekkürler dostum," demişti. "Bağış parası hırsızları buraya çekiyor." Uykunda Fransızca konuştun. İspanyolca da biliyor musun? Hayalet başını hayır der gibi sallamıştı. Rahip kötü Fransızcasıyla adın ne diye sormuştu. Hayalet ailesinin kendisine koyduğu adı hatırlayamıyordu. Hapishanedeki gardiyanların alaycı sözlerinden başka bir şey duymamıştı. Rahip gülümsemişti. Önemli değil. Benim adım Manuel Aringarosa. Madridli bir misyonerim. Buraya Obra de Dios için bir kilise kurmak üzere gönderildim. Neredeyim? Hayaletin sesi derinlerden geliyordu. Oviedo, İspanya'nın kuzeyinde. Buraya nasıl geldim? Biri seni kapıma bırakmış, hastaydın. Günlerdir buradasın. Hayalet kendisiyle ilgilenen genç adama bakmıştı. Biri ona iyi davranmayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki. Teşekkürler rahip. Rahip kanlı dudağına dokunmuştu. Teşekkür etmesi gereken benim dostum. Hayalet ertesi sabah uyandığında her şeyi daha net görüyordu. Yatağının üstündeki çarmıha bakmıştı. Artık onunla konuşmadığı halde varlığı ona huzur veriyordu. Yatağında doğrulmuş, komodinin üstünde bulduğu gazete kupürünü görünce şaşırmıştı. Bir hafta öncesine ait Fransızca bir makaleydi bu. Okuduğunda korku duymuştu. Dağlardaki bir hapishaneyi yıkan depremden ve çok tehlikeli mahkumların serbest kaldığından söz ediyordu. Kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı. rahip kim olduğumu biliyor. O an yaşadığı duyguyu uzun zamandır yaşamamıştı. Utanç, suçluluk. Bunlara bir de yakalanma korkusu ekleniyordu. Yatağından fırlamıştı. Nereye kaçacağım? Kapıdan gelen ses, kutsal kitap demişti. Hayalet korkuyla dönmüştü. Genç rahip içeri girerken gülümsüyordu. Burnunda tuhaf bir sargı, elinde de İncil vardı. Senin için Fransızca İncil buldum. İşaretli bölüm. Hayalet ne yapacağını bilemeyerek İncil'i almış ve pederin işaretlediği bölüme bakmıştı. Afetler 16. Dizelerde çıplak ve dövülmüş bir halde hücresinde yatan ve Tanrı'ya ilahiler söyleyen Silas isimli bir mahkum anlatılıyordu. 26. dizeye geldiğinde hayaletin nefesi kesilmişti. Ve birden büyük bir deprem oldu. Böylece hapishanenin temelleri sarsıldı ve tüm kapılar açıldı. Gözlerini rahibin gözlerine dikmişti. Rahibin yüzünde sıcak bir gülümseme vardı. Bundan sonra, eğer başka bir adın yoksa, sana Silas diyeceğim dostum. Hayalet yüzünde boş bir ifadeyle başını sallamıştı. Silas. Ona beden verilmişti artık. Benim adım Silas. Rahip, kahvaltı vakti demişti. Bu kiliseyi kurarken bana yardım edeceksen güç kazanmaya ihtiyacın var. Akdeniz'den 6000 metre yükseklikte 1618 sefer sayılı Alitalia hava boşluğuna girerek sarsıldığında yolcular tedirgin olarak oturdukları yerde kıpırdanmaya başladılar. Piskopos Aringarosa durumu fark etmemiş gibiydi. O, Opus Dei'nin geleceğini düşünüyordu. Paris planına ilişkin gelişmelerden haberdar olmak için sabırsızlanıyor, bir an önce Silas'a telefon edebilmeyi diliyordu. Ama bunu yapamazdı. Öğretmen önceden söylemişti. Fransızca aksanıyla İngilizce konuşan öğretmen, bu kendi güvenliğiniz için diye açıklamıştı. Elektronik haberleşmeyi nasıl dinleneceğini bilecek kadar iyi biliyorum. Sonuçları size felaket getirebilir. Aringarosa onun haklı olduğunu biliyordu. Öğretmen son derece dikkatli bir adamdı. Kimliğini Aringarosa'dan gizliyordu ama kendine itaat ettirmeyi iyi biliyordu. Üstelik bir şekilde çok gizli bir bilgiye ulaşmıştı. Kardeşliğin en önemli 4 üyesinin isimleri. Bu psikoposu öğretmenin ortaya çıkaracağını iddia ettiği büyük ödülü gerçekten alabileceğine dair ikna eden kanıtlardan biriydi. Öğretmen ona, psikopos demişti, ben gerekli ayarlamaları yaptım. Planın başarılı olması için Silas'ın günlerce yalnızca benimle görüşmesine izin vermek zorundasınız. İkiniz konuşmayacaksınız. Ben onunla güvenli kanallardan bağlantı kuracağım. Ona saygılı davranacak mısınız? İnançlı bir adam saygıyı hak eder. Şahane. O halde kabul ediyorum. Bu iş bitene kadar Silas'la konuşmayacağım. Bunu sizin kimliğinizi, Silas'ın kimliğini ve kendi yatırımlarımı korumak için yapıyorum. Yatırımlarınız mı? Piskopos, eğer yeni gelişmeleri öğrenme hırsınız sizi hapse götürürse ücretimi ödeyemezsiniz. Piskopos gülümsemişti. İyi bir noktaya parmak bastınız. İsteklerimiz birbiriyle örtüşüyor. Tanrı yardımcımız olsun. 20 milyon euro diye düşündü uçağın penceresinden dışarı bakan piskopos. Bu kadar güçlü bir şey için çok düşük bir ücret. İçinde yeniden bir güven duydu. Öğretmenle Silas başarısız olamazlardı. Para ve inanç insanı en çok motive eden şeylerdi. Sophie Neveu'ye inanamıyormuş gibi bakan Bezufaş öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Sayısal bir şaka mı dedi? Son yerin şifresiyle ilgili profesyonel görüşünüz bunun bir tür sayısal şaka olduğu yönünde mi? Faş bu kadının küstahlığını anlayamıyordu. Önce onun işine izinsiz burnunu sokmuştu, şimdi de onu son yerin hayatının son dakikalarında sayısal bir şaka yaptığına dair ikna etmeye çalışıyordu. Sophie Fransızca olarak bu şifre dedi, saçmalığın basitleştirilmesidir. Jacksonier bunu hemen fark edeceğimizi düşünmüş olmalı. Kazağının cebinden bir kağıt çıkarıp Faş'a uzattı. İşte deşifre edilmiş hali. Faş kağıda baktı. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bu mu dedi. Sadece sayıları artan sıraya sokmuşsunuz. Sophie cesur ve memnun bir tavırla gülümsedi. Kesinlikle. Faş homurdanır gibi konuşmaya başlamıştı. Memur Neveu, Bununla hangi sonuca varacaksınız bilmiyorum ama bir an önce varsanız iyi olacak. Hala ABD Büyükelçiliğinden gelen mesajı dinliyormuş gibi görünen Langdon'a baktı. Rengi solmuştu Langdon'ın. Haberlerin iyi olmadığı belliydi. Sophie meydan okur gibiydi. Yüzbaşı dedi, elinizdeki sayı dizisi tarihteki en ünlü matematiksel dizilerden biridir. Fash böylesine önemli bir diziyi elinde tuttuğunun farkında bile değildi. Ve Sophie'nin ses tonundan hiç hoşlanmamıştı. Sophie, Fash'ın elindeki kağıdı işaret etti. Bu Fibonacci dizisi dedi. Her sayının kendinden önceki iki sayının toplamına eşit. Fash rakamları inceledi. Gerçekten de her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşitti. Ama bunun son yerin ölümüyle bağlantısını anlayamıyordu. Bu ardışık sayı dizisini 13. yüzyılda matematikçi Leonardo Fibonacci buldu. Son yerin yere yazdığı tüm sayıların ünlü Fibonacci dizisine ait olması kesinlikle tesadüf olamaz. Fash genç kadına baktı. Eğer tesadüf değilse Jackson yerin neden böyle bir şey yaptığını söyler misin? Ne diyor, ne demek istiyor? Sophie omuz silkti. Hiçbir şey. Bu basit bir kriptografi şakası. Fash, Sophie'yi tehdit eder gibi ona yaklaştı. Umarım bundan daha tatmin edici bir açıklamam vardır. Sophie, yumuşak yüz hatlarından beklenmeyecek kadar sert bir ifadeyle geri çekildi. Yüzbaşı, bu gece burada olanların ciddiyetinin farkında olduğum için, Jackson Yer'in sizinle oyun oynadığını bilmek isteyeceğinizi düşündüm. Ama demek bilmek istemiyor musunuz? Kriptoloji müdürüne sizin artık bize ihtiyaç duymadığınızı söyleyeceğim. Topuklarının üzerinde dönüp yürümeye başladı. Fash şaşkınlık içinde onun gözden kayboluşunu izledi. Bu kadın aklını mı kaçırdı? Sophie Neveu biraz önce kendi eliyle mesleki intiharının altına imza atmıştı. Fash hala telefonda konuşan Langdon'a baktı. Mesajı dikkatle dinlerken daha da kaygılı görünüyordu. ABD Büyükelçiliği. Bezu Fash pek çok şeyi küçümserdi. Ama pek az şey onu ABD Büyükelçiliği kadar öfkelendirebilirdi. Fash'la Büyükelçi, ortak dışişleri konularında sık sık çatışıyorlardı. En çok da Amerikalı turistlerin polis güçlerince alıkonulması konusunda tartışıyorlardı. DCPJ, hemen her gün uyuşturucu bulundurma suçundan Amerikalı öğrencileri, yaşı küçük fahişelerle birlikte olan Amerikalı iş adamlarını, dükkanlardan mal çaldıkları ve mülke zarar verdikleri gerekçesiyle Amerikalı turistleri tutukluyordu. ABD Büyükelçiliği yasal olarak müdahalede bulunabilir ve suçlu vatandaşların küçük birer cezayla paçayı kurtaracakları Birleşik Devletlere iade edilmesini isteyebilirdi. Büyükelçi her olayda aynı şeyi tekrarlıyordu. Paris Match, Fash'ı Amerikalı bir suçluyu ısırmaya çalışan ama ABD Büyükelçiliğine bağlı olduğu için bunu beceremeyen bir polis köpeği gibi gösteren bir karikatür yayınlamıştı. Fash kendi kendine bu gece olmaz dedi. Kaybedecek çok şey var. Robert Langdon telefonu kapattığında hasta gibi görünüyordu. Her şey yolunda mı diye sordu Fash. Langdon güçlükle başını iki yana salladı. Fash cep telefonunu geri alırken Langdon'ın ter döktüğünü görmüş ve haberlerin kötü olduğunu hissetmişti. Yüzünde garip bir ifadeyle ona bakan Langdon, kaza diye kekeledi. Bir arkadaş, tereddüt etti. Sabah ilk uçakla eve dönmem gerekiyor. Fash, Langdon'ın yüzündeki şok ifadesinin gerçek olduğundan emindi. Ama bir yandan da Amerikalı'nın gözlerinde korku vardı. Üzüldüm dedi, oturmak ister misiniz? Galerideki banklardan birini işaret etti. Langdon, boş bakışlarla başını salladı, banka doğru yürüdü. Sonra durdu. Sanki kafası gitgide daha da karışıyordu. Tuvalete gitsem iyi olacak. Fash, gereksiz yere oyalandıklarını düşünüp kaşlarını çattı. Tuvalet, tabii, birkaç dakika ara verelim. Uzun koridorun arka tarafını işaret etti. Tuvaletler müze müdürünün ofisinin arka tarafında. Langdon duraksadı. Sanırım şu tarafta daha yakın bir tuvalet var. Fash, Langdon'ın doğru söylediğini fark etti. Büyük galerinin sonunda iki tuvalet vardı. Size eşlik edeyim mi? Galeride ilerlemeye başlayan Langdon başını salladı. Gerek yok, birkaç dakika yalnız kalsam iyi olacak. Fash bundan hoşlanmamıştı. Ama büyük galeriden tek çıkışın diğer tarafta olduğunu bildiği için rahattı. Fransız yangın yönetmeliği bu büyüklükte bir yer için pek çok acil çıkış merdiveni yapılmasını gerektiriyordu. Ama son yer güvenlik sistemini çalıştırdığında bu merdivenler otomatik olarak kilitlenmişti. Gerçi şimdi sistem başa dönmüş ve merdivenler yeniden açılmıştı ama bunun bir önemi yoktu. Dış kapılar açılırsa yangın alarmı devreye girerdi. Ayrıca DCPJ ajanları dışarıda bekliyordu. Langdon'ın Fash'ın haberi olmadan dışarı çıkması mümkün değildi. Fash, bir dakikalığına Bay Sonyer'in ofisine gitmem gerekiyor dedi. Lütfen beni orada bulun Bay Langdon. Konuşmamız gereken çok şey var. Langdon karanlıkta gözden kaybolurken elini salladı. Fash öfkeyle arkasını dönüp diğer yöne doğru ilerledi. Kapının altından geçerek büyük galeriden çıktı, koridorda yürüdü ve komuta merkezinin bulunduğu odaya daldı. Sophie Neven'in bu binaya girmesine kim izin verdi diye bağırdı. Colette cevap verdi. Dışarıda bekleyen güvenlik görevlilerine şifreyi çözdüğünü söylemiş. Fash etrafına bakındı. Gitti mi peki? Sizinle birlikte değil mi? Gitmiş. Fash karanlık koridora baktı. Demek ki Sophie'nin canı diğer görevlilerle sohbet etmek istememişti. Fash önce girişteki güvenlik görevlilerine Sophie'yi durdurmalarını ve yanına getirmelerini söylemeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Bunu söyleyen gururuydu. Son sözü söylemek isteyen gururu. Ama bu gece yeterince vakit kaybetmişti. Sophie'yi kovmak için sabırsızlanıyordu ama onunla sonra ilgilenirsin dedi kendi kendine. Sonyer'in masasında duran minyatür şövalye heykeline baktı. Sonra Colette'e döndü. Onu görüyor musun? Colette başını salladı ve bilgisayarın ekranını Fash'a çevirdi. Plandaki kırmızı nokta açıkça görünüyordu. Tuvalet yazan bölmenin üzerinde yanıp sönüyordu. Fash bir sigara yakıp koridora doğru yürüdü. Pekala dedi. Benim bir telefon etmem gerek. Langdon tuvaletten başka bir yere gitmesin sakın. Robert Langdon büyük galerinin sonuna doğru yürürken kendini sersemlemiş gibi hissediyordu. Zihninde Sophie'nin telefon mesajını tekrarlayıp duruyordu. Koridorun sonunda uluslararası işaret dilinde çöp adamlarla gösterilen tuvaletin ışıklı tabelaları, onu üzerinde İtalyan çizimlerinin bulunduğu labirenti andıran bölmelere götürmüştü. Bölmeler tuvaletlerin görünürlüğünü engelliyordu. Langdon erkekler tuvaletini bulup içeri girdi ve ışığı açtı. İçerisi boştu. Lavaboya gidip yüzüne soğuk su çarparak ayılmaya çalıştı. Güçlü floresan ışığı çıplak fayanslarda parlıyor, içerisi amonyak kokuyordu. Tam yüzünü kurularken kapının gıcırdayarak açıldığını duyup arkasına döndü. İçeri giren Sophie Neveu'ydu. Yeşil gözleri korkuyla parlıyordu. Neyse ki geldiniz, fazla vaktimiz yok. Langdon ona şaşkınlıkla baktı. Henüz birkaç dakika önce bu kadının mesajını onun deli olduğunu düşünerek dinlemişti. Ama sonra Sophie'nin ciddi olduğunu anlamıştı. Langdon yalnızca dakikalar önce gelen bu kriptografın deli olduğunu düşünerek telefondaki mesajını dinlemişti. Ama dinledikçe Sophie Neveu'nun son derece ciddi olduğunu anlamıştı. Sakın mesaja tepki vermeyin. Sakin bir tavırla dinleyin. Şu anda tehlikedesiniz. Verdiğim talimatlara aynen uyun. Langdon önce tereddüt etmiş, sonra Sophie'nin tavsiyelerine uymaya karar vermişti. Fash'a mesajın ülkesinde kaza geçiren bir arkadaşıyla ilgili olduğunu söylemişti. Ardından da büyük galerinin sonundaki tuvaleti kullanmak istemişti. Sophie şimdi onun önünde duruyordu ve soluk soluğaydı. Langdon floresan ışığında onun yumuşak hatlarından yayılan güçlü havasını fark edip şaşırdı. Yalnızca bakışları sertti ve Renoir porselenini hatırlatıyordu. Mesafeli fakat belirgindi. Gizem perdesini nasılsa kaybetmeyen bir cesareti vardı sanki. "Sizi uyarmak istedim Bay Langdon," diye başladı söze Sophie. Bir yandan da nefes almaya çalışıyordu. "Gözetim altındasınız. Polis sizi gözaltına aldı." Aksanlı bir İngilizce ile konuşuyor, boğuk sesi duvarlarda yankılanıyordu. Langdon, "Ama neden?" diye sordu. Sophie ona telefonda açıklama yapmıştı gerçi ama bunu onun ağzından duymak istiyordu. Sophie ona doğru bir adım attı. Çünkü Fash bu cinayette en çok sizden kuşkulanıyor. Langdon bunu çok saçma buldu. Sophie'ye göre Langdon bu gece Louvre simge bilim uzmanı olarak değil bir şüpheli olarak çağrılmıştı. DCPJ'in en sık kullandığı sorgu metotlarından birini uyguluyor ve onu gözetim altında tutuyordu. Böyle usta bir aldatmacada polis şüpheliyi cinayet yerine davet ederdi ve onun sinirlerine hakim olamayıp kendini ele vereceğini umarak kendisiyle görüşürdü. Sophie, ceketinizin sol cebine bakın dedi. Sizi gözaltına aldıklarına ilişkin bir kanıt bulacaksınız. Langdon iyice endişelenmişti. Cebime mi bakayım? Ucuz sihirbazlık numaralarını anımsamıştı. Bakın siz. Langdon şaşkınlıkla elini tüvi ceketinin sol cebine götürdü. Bu cebi hiç kullanmazdı. Hiçbir şey bulamadı. Ne bekliyordun ki? Yeniden Sophie'nin deli olabileceğini düşünmeye başladı. O sırada parmakları bir küçük ve sert şeye değdi. Nesneyi hayretle cebinden çıkardı. Saat pili büyüklüğündeydi ve bir düğmeyi andırıyordu. Nedir bu? Sophie, GPS takip noktacığı dedi. Kişinin bulunduğu yeri DCPJ'in gözleyebildiği küresel pozisyon sistemine gönderir. İnsanların yerlerini izleyebilmek için kullanılır. Dünyanın herhangi bir yerinde yalnızca 60 santimlik bir yanılma payı vardır. Sizi elektronik takibe aldılar. Sizi otelden almaya gelen memur çıkmadan önce bunu cebinize yerleştirdi. Langdon otel odasını hatırlamaya çalıştı. Çabucak duş almış, giyinmiş odadan çıkarlarken DCPJ görevlisi onun tüvi ceketini tutmuştu. Dışarısı soğuk Bay Langdon demişti. Paris'te bahar şarkılarda söylendiği gibi değildir. Langdon teşekkür etmiş ve ceketi giymişti. Sophie'nin gözleri samimiydi. Daha önce size takip noktacığından söz etmedim çünkü cebinizi faşın yanında aramanızı istemedim. Şimdi onu bulduğunuzu bilemez. Langdon'ın nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordu. Sizi GPS takibine aldılar çünkü kaçabileceğinizi düşünüyorlardı. Sophie durdu. Daha doğrusu kaçacağınızı umut ettiler çünkü bu iddialarını güçlendirecekti. Langdon, neden kaçayım dedi, ben masumum. Ama faş tersini düşünüyor. Langdon öfkelenmişti. Takip noktacığını atmak için çöp kutusuna yöneldi. Hayır, Sophie onun kolunu tutup durdurdu. Bırakın cebinizde kalsın. Onu atarsanız hareket sinyali vermeyi keser ve noktacığı bulduğunuzu anlarlar. Faş bulunduğunuz yeri takip edebildikleri için sizi yalnız bıraktı. Bunu fark ettiğinizi anlarsa... Sophie cümlesini tamamlamadı. Metal düğmeyi Langdon'un elinden alıp yeniden ceketin cebine yerleştirdi. Noktacık en azından şimdilik yanınızda olmak zorunda. Langdon hiçbir şey anlayamıyordu. Faş nasıl oldu da benim Jacksonier'i öldürdüğümü düşünebildi? Sizden kuşkulanmak için inandırıcı nedenleri var. Sophie'nin yüzündeki ifade sertti. Sizin henüz göremediğiniz bir kanıt var. Faş bunu sizden özenle sakladı. Langdon merakla baktı. Sonier'in yere yazdığı metnin 3 satırını hatırlıyor musunuz? Langdon evet der gibi başını salladı. Sayılarla sözcükleri beynine kazımıştı. Sophie fısıldayarak konuşmaya başladı. Ne yazık ki siz mesajın tamamını görmediniz. Faş 4. dizenin fotoğrafını çekti ve siz gelmeden bu dizeyi sildi. Langdon filigran kaleminin mürekkebinin kolaylıkla çıktığını biliyordu. Ama Faş'ın bunu neden yaptığını tahmin edemiyordu. Sophie, Faş sizin bu dizeden haberinizin olmasını istemedi dedi. En azından sizinle işini halledene kadar. Sophie kazağının cebinden fotoğrafın bilgisayar çıktısını çıkardı. Faş Sonier'in mesajında söylediklerini çözebileceğimizi umarak cinayet mahallinin görüntülerini bu gece kriptoloji bölümüne gönderdi. Mesajın bütününün fotoğrafı burada. Kağıdı Langdon'a uzattı. Langdon şaşkınlıkla fotoğrafa baktı. Bu fotoğraf yakından çekilmişti ve parke zemindeki mesajı net bir şekilde gösteriyordu. Son dizeyi görünce yumruk yemiş gibi sarsıldı. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5.
10 dev Draco alsam, 10 deli adam.
P.S. Robert Langdon'ı bul. Langdon, Sonier'in dipnotunun göründüğü fotoğrafa bir süre sersemlemiş gibi baktı. P.S. Robert Langdon'ı bul. Ayaklarının altında yer sallanıyordu sanki. Sonier benim adıma yer veren bir dipnot mu bıraktı? Bunun nedenini bir türlü anlayamıyordu. Sophie, Faş'ın bu gece sizi neden buraya getirttiğini ve neden en çok sizden kuşkulandığını şimdi anlıyor musunuz? Dedi. Langdon, Sonier'in katilinin adını vermek istediğini söylediğinde Faş'ın yüzünde neden o kadar memnun bir ifade belirdiğini anlamıştı. Sonier bunu neden yazmış olabilir diye sordu Langdon. Şaşkınlığı öfkeye dönüşüyordu. Ben neden Jacques Sonier'i öldürmek isteyeyim? Faş da bunun nedenini henüz bulamadı ama sizin açıklamanızı umut ederek bütün gece konuşmalarınızı kaydetti. Langdon bir şey söylemek için ağzını açtı, sonra sustu. Size minyatür bir mikrofon taktı diye açıkladı Sophie. Sinyali komuta merkezine gönderen bir vericiye bağlı mikrofon. Langdon, olanaksız bu diye mırıldandı. Benim şahitlerim var. Seminerden sonra hemen otelime gittim, resepsiyona sorabilirsiniz. Faş sordu bile. Elindeki rapor, odanızın anahtarını resepsiyon görevlisinden saat 10.30 civarında aldığınızı söylüyor. Ama ne yazık ki cinayet 11'de işlendi. Odanızdan kimseye görünmeden çıkmış olabilirsiniz. Saçmalık bu. Faşın elinde kanıt yok ki. Sophie'nin gözleri olmaz olur mu der gibi açıldı. Bay Langdon cesedin yanında adınız yazıyordu. Ayrıca son yerin randevu defterine göre cinayetin işlendiği saatte onunla birlikteydiniz. Durdu. Faşın elinde sizi sorgulanmak üzere merkeze götürebilecek kadar kanıt var. Langdon birden bir avukata ihtiyacı olduğunu fark etti. Bunu ben yapmadım. Sophie içini çekti. Bu Amerikan televizyon dizisi değil Bay Langdon. Fransa'da kanunlar suçluyu değil, polisi korur. Ne yazık ki bu olaya medyada müdahale edecek. Jacksonier, Paris'te tanınan ve sevilen bir kişiydi. Cinayet haberi mutlaka sabah gazetelerinde yer alacaktır. Faşa açıklama yapması için baskı yapacaklar. Bu yüzden gözaltında bir şüphelinin bulunması onun açısından iyi olur. Siz suçlu olsanız da olmasanız da gerçek anlaşılana kadar sizi gözaltında tutacaklardır. Langdon kendini kafese tıkılmış bir hayvan gibi hissediyordu. Siz bunları bana neden anlatıyorsunuz? Çünkü ben sizin masum olduğunuza inanıyorum. Ayrıca başınızın dertte olması biraz da benim suçum. Anlamadım. Son yerin suçu benim üzerime yıkmaya çalışması sizin suçunuz mu? Son yer suçu sizin üzerinize yıkmaya çalışmıyordu. O mesaj aslında bana yazılmıştı. Langdon bir dakika kadar düşündü. Nasıl yani? O mesajı polise değil bana yazmıştı. Sanırım çok hızlı davranmak zorunda olduğu için polisin bundan ne anlayacağını düşünemedi. Sophie durdu. Sayısal şifrenin bir anlamı yok. Sonier bunu kriptografların da soruşturmaya katılması için yazdı. Böylece onun başına gelenlerden benim de haberim olacaktı. Langdon, Sophie'nin kendisine neden yardımcı olduğunu anlamaya başlamıştı. Genç kadın kendisine şifreli bir dipnot bırakıldığına inanıyordu. Neden bu mesajı size bıraktığını düşünüyorsunuz? Sophie kuru bir sesle Vitruvian adamı dedi. Da Vinci'nin çalışmaları arasında en sevdiğim eskiz budur. O da benim dikkatimi çekmek için bunu kullandı. Dur bir dakika. Müze müdürü senin en sevdiğin eseri biliyor muydu yani? Sophie başını salladı. Üzgünüm. Sana daha önce söylemedim. Jacksonier ve ben... Sophie'nin sesi boğuklaştı. Langdon onun sesindeki üzüntüyü, derinlerdeki acıyı fark etti. Sophie ile Jacksonier arasında özel bir ilişki olduğu belliydi. Langdon, Fransa'da yaşlanmaya başlayan erkeklerin genç metreslerinin olduğunu biliyordu. Karşısında duran genç ve güzel kadına dikkatle baktı. Sophie Neveu, o yolun yolcusu bir kadına hiç benzemiyordu. Sophie'nin sesi fısıltı gibi çıktı. 10 yıl önce uzaklaşmıştık, dedi. O zamandan beri hemen hemen hiç görüşmedik. Bu gece onun öldürüldüğü haberini alınca ve silüetiyle vücudundaki şekilleri görünce bana bir mesaj iletmeye çalıştığını fark ettim. Vitruvian adamı yüzünden mi? Evet, bir de PS harfleri yüzünden. Dipnot mu? PS benim adımın baş harfleri. Ama senin adın Sophie Neveu? Sophie başını eğdi. Onunla yaşarken PS benim takma adımdı. Kızardı. Prenses Sophie anlamına geliyor. Langdon hiçbir şey söylemedi. Bunun aptalca olduğunu biliyorum diye devam etti Sophie. Ama 10 yıl önceydi, küçük bir kızım henüz. Onu küçüklüğünden beri mi tanıyorsun? Evet. Hem de çok iyi tanıyorum. Jacksonier benim büyük babamdı. Faş komuta merkezine girerken sigarasından son bir nefes aldı. Langdon nerede diye sordu. Hala tuvalette efendim. Temen Colette bu soruyu bekliyordu. Yüzbaşı GPS noktasına şöyle bir baktığında Colette onun kafasından geçenleri anlar gibi oldu. Faş gidip Langdon'ı kontrol etme dürtüsünü bastırmaya çalışıyordu. Aslında gözaltına alınan kişiye dilediğince süre tanınır ve olabildiğince özgürlük tanınır, kendini rahat ve güvende hissetmesi sağlanırdı. Langdon'ın kendi iradesiyle dönmesi gerekiyordu. Ama aradan 10 dakika geçmişti. Çok uzun bir süre. Faş, Langdon bizi atlatmış olabilir mi diye sordu. Colette başını hayır der gibi salladı. Erkekler tuvaletinde hala hareket var. Demek ki GPS noktacığı üstünde. Belki de kendini kötü hissetmiştir. Noktacığı bulsaydı çıkartıp kaçmaya çalışırdı. Faş saatine baktı. Pekala. Yine de Faş'ın zihni rahat değildi. Colette bütün gece onun gergin olduğunu hissetmişti. Genellikle tarafsızlığını koruyan ve baskı altındayken bile serin kanlılığını kaybetmeyen Faş, bu gece duygusal davranıyor gibiydi. Sanki bu onun kişisel meselesiydi. Buna şaşmamak gerek diye düşündü Colette. Faş'ın bu tutuklamaya çok ihtiyacı var. Bakanlar Kurulu ve medya son günlerde Faş'ın agresif taktiklerini, güçlü büyükelçilerle ters düşmesini ve yeni teknolojilere yaptığı aşırı harcamaları çokça eleştiriyordu. Bu gece bir Amerikalının ileri teknoloji ve taktikler sayesinde tutuklanması, Faş'a yönelik eleştirilerin en azından bir süre için kesilmesini sağlayacak ve iyi bir ikramiye ile emekli olana dek görevde kalmasını büyük ölçüde kesinleştirecekti. Tanrı biliyor bu ikramiyeye çok ihtiyacı var dedi Colette içinden. Faş'ın teknoloji düşkünlüğü ona hem mesleki hem de kişisel açıdan zarar vermişti. Bütün birikimini teknoloji çılgınlığı uğruna tükettiği, hatta gömleğini bile kaybettiği söyleniyordu. Üstelik Faş daima kaliteli gömlekler giyerdi. Bu gece hala bol bol zaman vardı. Sophie Neveu'nun araya girişi talihsiz ama küçük bir pürüzdü. O da gitmişti zaten. Faş'ın elinde oynayabileceği kartlar vardı. Langdon'a yerde adının yazılı olduğunu söylememişti henüz. P.S. Robert Langdon'ı bul. Amerikalının bu kanıt karşısında göstereceği tepki gerçeği ortaya çıkaracaktı. Yüzbaşı diye seslendi ofisteki memurlardan biri. Bu telefonu cevaplasanız iyi olur sanırım. Ahizeyi uzatırken yüzünde kaygılı bir ifade vardı. Kim arıyor diye sordu Faş. Memur kaşlarını çattı. Kriptoloji bölümü müdürü. Ne diyor? Sophie Neveu ile ilgiliymiş efendim. Sanırım bir terslik var. Vakit gelmişti. Silas siyah Audi'den inerken kendini güçlü hissediyordu. Gece meltemi cübbesini hışırdatıyordu. Havada değişim rüzgarı var. Yapacağı işin kuvvetten çok incelik gerektirdiğini bildiğinden silahını arabada bırakmıştı. 13 mermilik Heckler & Koch USP 40'ı ona öğretmen vermişti. Tanrı'nın evinde ölüm silahına yer yoktur. Büyük kilisenin önündeki meydanda bu saatte incin top oynuyordu. Saint Sulpice'in ilerisinde sadece gece dolaşan turistlere kendilerini gösteren yeni yetme fahişeler vardı. Artık iyice olgunlaşmış vücutları Silas'ın kasıklarına tanıdık arzular yayıyordu. İçgüdüsel olarak kasılan uylukları keçe kemerinin etine batmasına neden oldu. Arzuları bir anda söndü. 10 yıldır kendini tüm cinsel eylemlerden, hatta kendine yaptıklarından bile soyutlamıştı. Tarik böyle istiyordu. O pusayın yolundan gitmek için pek çok fedakarlıkta bulunduğunu biliyordu. Ama karşılığını fazlasıyla almıştı. Ebedi bekarlık yemini ve bütün kişisel çıkarlardan vazgeçmek büyük fedakarlık sayılmazdı. İçinden çıktığı yoksulluk ve hapishanede katlanmak zorunda kaldığı dehşet verici cinsellik yanında, ebedi bekarlık katlanılabilir bir sonuçtu. Tutuklanıp gemiyle Andorra'daki hapishaneye gönderildiğinden beri ilk kez Fransa'ya gelen Silas, ana vatanının ona kurtarılmış ruhundan çıkıp gelen vahşi anıları hatırlatarak kendisini sınadığını hissedebiliyordu. "Yeniden doğdun," dedi kendi kendine. Bugün Tanrı'ya sunduğu hizmet cinayet günahını zorunlu kılmıştı. Ama Silas bunun sonsuza dek yüreğinde sessizce taşıması gereken bir fedakarlık olduğunu biliyordu. Öğretmen ona inancının ölçüsü katlanabildiğin acılardır demişti. Silas acılara yabancı değildi ve kendini ona eylemlerinin daha büyük bir güç tarafından emredildiğini söyleyen öğretmene kanıtlamak için sabırsızlanıyordu. Hago la obra de Dios diye fısıldadı kilisenin girişine doğru ilerlerken. Heybetli kapının önünde durup derin bir